Sayfa 184. Ömer genç kadının duygularının ne kadarının farkındaydı. Bir aşk acısını teselli ederken yeni aşklar doğabileceğini bilmeyecek kadar toy değildi. Karşısındaki kadının sandığından daha derin örselenmiş olduğunu, sakin görünümü altında ayrıntılarını bilmediği, bilmek de istemediği karmaşık, tutkulu ve fırtınalı bir duygu yumağına dolanıp debelendiğini fark etmişti. Bu yumağın çözülmesi zaman alacaktı, biliyordu. Beklemeye razıydı. 34 yaşındaydı ve galiba ilk kez hem de kendisinden 10 yaş küçük bir kadına gerçekten aşık olmak üzereydi. Aşkların, arkadaşlıkların, insanların, yaşamların, gençliğin, umutların üzerinden ezerek, parçalayarak buldozer gibi geçen 1971 günlerinde aşık olmak biraz da devrimci romantizmin çekiciliğine kapılmak demekti. Gizli buluşmaların hazzı, başından epeyce macera geçmiş genç bir kadınla 30'unu aşmış bir adamın 16'sındaki gençler gibi el ele tutuşmakla, ateşliden çok şefkatli öpüşmelerle yetinmeleri, kavuşamamanın ve belki de hiç kavuşamayacaklarını bilmenin yarattığı gizemli hava. Balyoz kafalara inip de 12 Mart'ın rengini hala tartışmakta olanlar bile acıyla uyandıklarında, böyle gelişeceğini biliyordum diye düşündü Ömer. Ben tepeden inmeciler ve milliciler gibi reformcu kanadın yapacağı söylenen darbeye şu ünlü 8 Mart'ta hiç inanmamıştım. Kötü günlerin geleceğini seziyordum. Yine de zor günler yaşayacağımızı, rüzgarın bizi önüne katıp savuracağını bile bile ülkeye aşık olmaktan kaçınmadım. 17 Mayıs'tı. İsrail Başkonsolosu Erdrom kaçırılmış, deniz gezmişlere karşılık rehin alınmış ve öldürülmüştü. Ömer haberi duyduğunda bir an bacaklarına inme geldiğini, taş kesildiğini hissetti. Sunturlu bir küfür savurdu. Bunlar kendilerini hangi devrimin, hangi aşamasında sanıyorlar? Narodniklerin toplumsal temeli vardı. Denizlere ise kan bulaşmamıştı bari. Hangi güçle, hangi gelenekle, hangi gerilla? Sınırsın ki burası Latin Amerika, bunların her biri de bir Che Guevara. Şimdi ağzımıza sıçıldı işte. Sol bölük pörçük. Ben diyeyim 40, sen de 80 fraksiyon. Hepsini toplasan kaç kelle eder? Daha düne kadar generallerin darbesini destekliyordu bunların çoğu. Şimdi akılları başlarına gelse ne yazar? İşçi sınıfı, işçi sınıfı diyenlerin gücüne. 3-5 fabrika işgali, birkaç yasal olmayan grev, parçalanmış bir parti, bir de edebiyatını çok yaptığımız 15-16 Haziran'ın anısı, hepsi o kadar. Armut gibi toplayacaklar hepimizi. Atatürkçü, millici darbe beklentisi içinde 12 Mart'ı alkışlamış olanlar, başta ne kadar aydın, yazar, gazeteci, politikacı, akademisyen varsa, armut gibi toplamaları sadece 2 gün sürdü. Balyoz harekatı balyoz gibi inmişti. Radyolarda uzun arananlar listeleri okunuyor ve sayın muhbir vatandaşlar arananların ve şüphelilerin yerlerini bildirmeye çağrılıyordu. Ömer radyodan Ankara Sık Yönetim Komutanlığı'nın 18 Mayıs bildirisini dinledikten sonra her şeyi göze alıp ülkünün kaldığı eve gitti. Karanlık basmıştı. Ilık, güzel bir bahar akşamıydı. İçi burkularak bunun sevgilisinin son görüş olabileceğini düşündü. Geç kalmış bir aşk, geç kalmış bir mutluluk umudu. Kapıyı açan yaşlıca kadına Ülkü'nün üniversiteden iş arkadaşı olduğunu, bir kitap almaya geldiğini söylerken genç kadın konuşmaları duyup geldi. Ömer'i hiç beklemiyordu. Şaşırmış ve biraz da korkmuştu. Kapıda durmamasını, içeri gelmesini söyledi. Birlikte Ülkü'nün kaldığı küçük odaya girdiler. Radyoyu dinlemişsindir, haberin vardır dedi Ömer. Evet ama senin adın yoktu. Bu hiçbir şey ifade etmez. Daha kaç liste var, hangi adları, neden ilan ediyorlar, ilan etmedikleri adlarla ilgili hesapları nedir bilmiyoruz. Dikkat ettiysen bu ilk listede ağırlık Erdrom'u kaçıran THKPC militanlarında, bir de 8 Martçılarda, yani öteki cuntacılarda. Aralarında sözde 8 Mart kabinesi üyeleri de var. Ordu içinden de tutuklamalar olduğunu duyduk ama ilan etmiyorlar. Bu ilk dalgayı sendika, parti, işçi çevrelerinden adlar izleyecektir. Ne yapmayı düşünüyorsun? Gidiyorum. Bunu genç kadının yüzüne bakmadan, gözlerini kaçırarak söylemişti. Gidiyorum diye tekrarladı. Bir ad ve bir adres vereceğim sana. Sakın yazma, hemen ezberle. Bu gerçek bir ad değil ama çok zorunlu kalırsan, çok zorunlu ama diye tekrarladı. Bu adresten bana haber ulaştırmayı deneyebilirsin. Sakın kendi adını verme, yengesiyim de. Ben senin izini bulurum Ülkü. Ben sana her zaman bir yolda ulaşabilirim sanırım. Bir yerden erkek kardeşinden mektup, haber falan gelirse şaşırma. Söylediği adı ve adresi ezberlemeye çalışırken merak etme dedi. Ben başımın çaresine bakarım. Bana ulaşmak için kendini riske sokma sakın. Ne olur ne olmaz diye soruyorum. Eğer beni de alırlarsa, seni sorarlarsa ne söylemeliyim? Dergiden tanıdığını söylersin. Bunu gizleyemeyiz. Fransızca bildiğin, Marksist felsefe konularına da meraklı olduğun için tercümeler yaptığını, benimle de bu nedenle tanıştığını söylersin. Belki senin evi gözetlemişlerdir. Bir iki kere bile olsa senin evde toplantı yapmak hataydı. Benim o eve gidip gelmem de yanlıştı. tedbirli olmak gerek. Evi biliyorlarsa dergi yazılarını tartışmak için bir veya iki defa sen hasta olduğun sırada geldiğimizi söylersin. Seni daha fazla kurcalayacaklarını sanmıyorum. Ankara'da yeniydin daha. Fazla tanımazlar seni. Evet haklısın. Ünlüler dışında lisede birkaç yakından tanıdığım isim var. Hepsi İstanbul'dan. Mehmet diye bir fakülte arkadaşım vardı. Aslında işçiydi. Şimdi düşünüyorum da sanırım sosyalizme, Marksizme hatta partiye yakınlaşmamı Mehmet sağlamıştı. Daha o zamanlardan bu iş böyle olmayacak, devrim kendiliğinden gelmez falan demeye, tipi oportunist bulmaya başlamıştı. Fikir kulüplerinden gelip dev gence ilk atılanlardandır. Onun da adı vardı listede. Ömer'in içine kötü bir hüzün yayıldı. Kendini yorgun ve bıkkın hissetti. Oysa her şey yeni başlıyor diye düşündü. Bu kadar büyük yanlışların, dağınıklığın, deneyimsizliğin sonuçları yaşanacak. Hepimizin payı var bunda. Parti içinde tepişip duran eski tüfekler, gencecik insanları amaçları için kullanan sol junta peşindeki devrim ağları, her köşe başında bir dergi çıkarıp birbirimizle dalaşan biz kalem efendileri. Kariyer müzmimiz, hayallerimizi gerçek sanışımız, çok laf yaparak gizlemeye çalıştığımız pasifizmimiz ve boş sloganlarımız. Hangimiz günahsızsak ilk taşı o atsın. Herkes bir yere savuldu dedi. Artık cepheleri, ittifakları hapishanelerde yapacağız anlaşılan. Yanılgı, devrime hazırlanmakla kovboyculuk oyunu birbirine karıştırmaktı belki de. Devrimi bizim göremeyeceğimizi, belki çocuklarımızın bile göremeyeceğini unutmaktı. Yine de burası Türkiye. Koşullar hiç beklenmedik anda değişiverir. Ben artık gitmeliyim. Gece yasağı başlamadan yapacak çok işim var. Ülkü'nün elini tuttu. Seni mutlaka bulurum. Şu fırtına bir geçsin hele. Yaşadıklarımızın saniyesini bile unutmadım. Sen de papatyaların, mimozalara karşı meydan savaşını unutma. Yüzündeki eğreti tavşan gülümsemesiyle ne yapacağına karar veremeden orada ayakta dikilmiş duruyordu. Bu anı kısa kesmeliyim, daha da güçleşmeden, hava daha da ağırlaşmadan bitirmeliyim diye düşündü Ülkü. Adamın boynuna sarıldı, dudaklarını hafifçe dudaklarına değdirdi, öylece kaldı. İçine yumuşacık bir sıcaklık yayıldı. Sevgi, güven, dostluk dolu güzel bir duygu. Yasak ilişki yaşanan bir erkek kardeşle öpüşür gibi. Papatyalar alçak gönüllü ve dirençlidir. Mutlaka yenerler dedi. Elinizdeki Fransızca metni bir çerçeve metin kabul edebilirsiniz diyordu Arı Murat. Ana çizgileriyle geçerli olan o metni açmaya ve derinleştirmeye çalışıyorum. Ancak resmi bir sıfatla konuşmadığımı, söyleyeceklerimin tümüyle benim şahsi fikirlerim olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini bağlamadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. 12 Mart dönemini özetleyecek olursak, 12 Mart dönemini özetlemek mi diye düşündü Ülkü. Sonra da 12 Eylül dönemini mi özetleyecek? Ya 1990 sonrası? Asılanlar, vurulanlar, ölüler, sürgünler, yıkılanlar, çözülenler, dönekler, kahramanlar nasıl özetlenir? Kaç sözcükle, kaç cümleyle? Oğlunun kurşunlarla delik deşik cesedini nasıl özetleyeceksin? Sosyalizmin yıkılan duvarlarının, enkazı altında kalmış Ömer'in tükenişini, Mehmet'in yorulmuş, tekleyen kalbini, bir daha geri gelmeyecek gençliğimizi, umutlarımızı, inançlarımızı nasıl yitirdiğimizi. Sen Türkiye'de hiçbir şey görmedin Arın Murat. Gördünse de söylemedin. Üç maymunu oynadın hep. Ucundan, köşesinden sezdiklerini şimdi burada bana günah çıkartırcasına söylemenin ne anlamı var? O kadar geç ki artık. Dikkati dağılmış, kafasının içini sanki fazla alkol almış gibi bir sis bulutu kaplamıştı. Ses alma aygıtının çalışıp çalışmadığını bir kez daha kontrol etti. Haberi bant çözümlerinden yazmak daha sağlıklı olacaktı. Üstelik bu haberi mutlaka o yazmalıydı. İyi ki son anda fikrimi değiştirip konferansı izlemeye geldim. İçindeki huzursuzluğun, kuşkunun, hatta korkunun nedeninin Arın'ı koruma işgüdüsü olduğunu biliyordu. Onu ne kadar çok sevdiğini düşündü. Hiçbir erkeği sevmediği kadar, bunca yıldır tüketemeyecek kadar, bütün inançlarına, bütün değerlerine ihanet edebilecek kadar çok. Ve artık ne kadar geç olduğunu düşündü. Hiçbir şey yeniden başlayamayacak, yaşanmamışları yeniden yaşayamayacak, yaşanmışların güzelliğini yeniden tadamayacak kadar geç. Ne yapmak istediğini, neden yaptığını bilmiyorum. Ama anlattığın hikaye, doğru da olsa bizim hikayemiz değil Arın Murat. Anlattıkların bizim yaşadıklarımız değil. Sen planları, stratejileri, komploları, devlet çarkını, iktidarın kanını anlatıyorsun. İnsan yaşamlarının bir fiş, bir dosya, bir not, bir çarpı işareti olduğu kötü bir gölge oyununu anlatıyorsun. Oysa biz etten kemikten, duygudan, inançtan, coşkudan, sevdadan yapılmış gerçek insanlardık. Uzun bir yolun başlangıçta güçlü, dirençli, umutlu, sonunda yorgun ve kederli yolcularıydık. Bir arada aynı yöne doğru yürümeyi çoğunlukla başaramadık. Ayrıldık, dağıldık, yolumuzu kaybettik. Sadece yolumuzu mu? Ya hedefimiz? Sen Hiroşima'da hiçbir şey görmedin Arı Murat. Bir gece treni, loş bir kompartman, bir kadın, bir adam, bir bebek. Çocukluğunda küçük öğretmen ailesi, denklerini toplayıp Anadolu'nun bir şehrinden ötekine trenle göçerken yaptığı gibi burnunu trenin camına yapıştırıyor. Ankara'dan Eskişehir'e doğru giden tren, karanlık ovalardan, kar altındaki köylerden geçiyor. Hava soğuk, pencerenin kenarları buz tutmuş. Çocukluk günlerinde kardeşiyle oynadığı bir oyunu kendi başına oynamaya çalışıyor. Kompartmana dışarıdan bak, ne görüyorsun anlat oyunu. En çok gören, daha doğrusu en fazla hikaye anlatan kazanırdı. Anne ile baba kim kazandı tartışmasını, berabere kaldınız diyerek nokta koyduktan sonra kendi aralarında kardeşinin hayal gücünün çok daha geniş olduğunu konuşurlardı. Treni dışarıdan bakıyor. Karlı, ıssız bozkırların ortasından geçen kederli bir tren. Bozkırın soğuk, yalnız gecesi içindeki tek ses, tek hareket, tek umut. Trenlerde olmasa her şey ölü. Trenlerin durmadığı, terk edilmiş istasyonların yalnızlığı çöküyor içine. Vagona dışarıdan bakıyor. Sarı loş ışıkta çok solgun, yorgun ve hüzünlü bir kadın görüyor. Genç olmalı ama yaşı belli değil. Güzel mi, değil mi anlaşılmıyor. Bebek kalın bir battaniyeye sarılmış, adamın kucağında uyuyor. Çok küçük, sadece birkaç aylık. Kadın belki de bebek yüzünden bu kadar yorgun. Ama neden böyle kederli? Genç anneler yorgun olur ama kederli olmaz. Adam çocuğunu bağrına basmış bir baba değil, uyuyan bebeğe beşik görevi yapan bir eşya gibi. Oysa kompartmanda gülümseyen bir tek o var. Muzip bir tavşan gülüşüyle gülüyor. Kompartman soğuk, sigara ve kaşarlı sandviç kokuyor. Kadın burnunu camdan ayırıp çantasından yassı bir kanyak şişesi ve çikolata çıkarıyor. Bir yudum al diyor adama. Adam şişeye uzanmak için öne doğru eğilince bebek yüzünü buruşturup dudağını büküyor. Sonra yine uykuya dalıyor. Artık uyudu, koltuğa bırakabilirsin. Koltuğun önüne büyük valizi dayarız, düşmez diyor kadın. Adam kadının yanına geliyor, kolunu omzuna atıyor, yanağını yanağına dayıyor. Yanakların soğuk, üşümüşsün diyor. Ama bebeğin elleri sıcacık, merak etme. Merak etmiyor. Adam bebeğe abartılı, biraz da yapay bir dikkat gösteriyor. İşini kaybetmek istemeyen, göz girmeye çalışan dadılar gibi. Çocuğu Ömer'in tanıdığı, bizden, kadın doyumcunun çalıştığı özel klinikte doğurmuştu. Beyaz örtüler, beyaz duvarlar, beyaz insanlar, üzerine eğilmiş beyaz yüzler. Biraz daha gayret ederseniz olacak. Yıkanın, evet böyle. Cesaret, bir kere daha, bir kere daha. Bağırmamaya çalışıyor ama avazı çıktığı kadar bağırıyor. 9 ay önce işkence odasında da böyle bağırmıştım. Acı aynı, dayanılmaz, yakıcı acı. Sanki keskin bir bıçakla karnını deşiyorlarmış gibi. Yine de her şey ne kadar farklı. O zaman korku, öfke, aşağılanma ve utanç vardı. Şimdi sevgi, umut, sevinç var. Biraz daha dayanabilirseniz çocuğu bokum kullanmadan alacağım. Böylece bebeği hiçbir riske sokmamış olacağız diyor doktor. İniltiler arasında dayanırım diye fısıldıyor. Sonra işkencedeyken bile yaşamadığı yoğunlukta bir acı bütün vücudunu dolanıyor. Son bir çığlık ve o ana kadar hiç yaşamadığı olağanüstü bir rahatlama, dinginlik ve mutluluk duygusu. Bir oğlunuz var, bir oğlum var. İçinden mavi bulutlar, beyaz kuşlar geçiyor. Deniz pırıl pırıl çakıl taşlarını yalıyor. Yeşil başaklar bahar rüzgarına kapılmış dalgalanıyor. Ilık bir meltem saçlarında dolaşıyor. Mutluluk denilen duygu bu olmalı. Bir oğlum var, Umut Murat var. Kendini bulutlara, dalgalara, rüzgarlara bırakıp uykuya dalıyor. Hamilelik koşullarınız hesaba katılırsa bu doğum tam bir mucize. Bu oğlan işkencelere bile direnmiş. Çekirdekten, ana karnından yetişme olacak demişti sevimli doktor. Umut çok küçük, cılız bir bebekti ama normaldi. Üstelik müthiş oburdu. Meme emmeyi çabucak öğrenmiş, bir ay geçmeden olması gereken kiloya ulaşmıştı. Ömer'in sahte kimlikle, çok iyi yapılmış bir evlilik cüzdanı, kiraladığı kapıcı dairesinden bozma küçük bodrum katında sadece 2 ay kalabilmişlerdi. Bir yerlerden bulunan küçük paralar suyunu çabuk çekiyordu. Ülküyü ve çocuğu sahiplenmek için dönmek zorunda kaldığı Ankara, Ömer'e giderek dar gelmeye başlamış. Sokağa her çıkışında tanıdık birilerine rastladığı bu kent bir istakoz sepetine dönmüştü. Ülkü İstanbul'a gitmeyi, kardeşi evlendiğinden beri annesinin yalnız yaşadığı küçük eve yerleşmeyi önerdiğinde mutluluktan havalara uçtu. İstanbul'da ikisi de çalışabilirdi. İnsan o koca şehirde sudaki balıklardan biri olabilir, kolayca saklanıp barınabilir, kendine yeni bir hayat kurabilirdi. Üstelik devrimci merkez, işçi hareketinin kalbinin attığı İstanbul'daydı. Kırın aydınlattığı bozkırın ortasından İstanbul'a doğru yol alan trenin soğuk kompartmanında bir kez daha Ömer'in sıcaklığına sığındı. Onun en kötü koşullarda bile kendine ne kadar güvenli, ne kadar iyimser olduğunu düşündü. İçine yumuşacık bir huzur yayıldı. Kendini uzun, gerginlik anlarından sonra sahibinin kucağında ön patilerini kavuşturarak gevşeyen bir kedi gibi hissetti. İstanbul'a gidince bir kedi almalı hemen diye geçirdi içinden. Kedi, dinginlik ve yerleşiklik demektir. Tren Eskişehir istasyonunda durdu. Helvacılar, salepçiler, lüle taşından pipo, ağızlık, incik boncuk satan çocuklar vagon pencerelerinin altında toplaştılar. Tren burada bir süre kalır dedi Ömer. Bir şeye ihtiyacımız var mıydı? İnip hemen alabilirim. Önce hayır anlamında başını salladı, sonra aklına geldi. Bir paket Samsun alsan? Hani artık sigara içmiyordun sen? İçmiyorum biliyorsun ama şimdi çok canım istedi. 40 yılda bir içebilirim. Merak etme, vagonda içmem. Dışarı koridora çıkarım, çocuğa dokunmaz. Karısının yanağını okşadı. Ne çok seviyorum bu kadını diye düşündü. Her geçen gün biraz daha fazla, biraz daha derinden. Ama sadece bir tane canım. Çocuğa olduğu kadar sana da zararlı bu Meret. Gar binasının köşesindeki büfeye doğru yürürken üşüdü. İncecikten bir kar yağıyordu. Mart sonunda bu soğuk, bu kar. Böyledir Eskişehir'in havası. Kış gecikir gecikir, tam bahar geldi artık derken birden bastırıverir. Sonra kar yerden henüz kalkarken bahar patlar. Hem de ne patlamak. Bir yandan porsuk taşar, öte yandan bademler, yaban erikleri, sonra kirazlar ve elmalar. Porsuk çayının iki yanında pembe beyaz, yeşil bir cümbüş. Yaz gelince kuraklık başlar, toprak susuzluktan çatlar. Kırk ikindiler, şaşmadan 40 gün boyunca her öğleden sonra yağsa da birkaç dakikalık bu tuhaf yağmurlar toprağı kandırmaz, gül suyu serpilmiş gibi olur. Sarı badanalı küçük evin arka avlusundaki alttan musluklu tükenmez tüpünü hatırladı. Yaz boyunca bir kat meyve, bir kat şeker döşenir, üstünden su koyup kapatılırdı. Eylül'den önce açmamak gerek derdi babası. Üzümler, şeftaliler, armutlar ancak su bırakır. Ama bekleyen kim? Sıcak Ağustos gecelerinde çiçekli ekoseli yumuşak örtülü sert masayı ve kırık dökük tahta iskemleleri avluya çıkardıklarında hele bir bakalım tükenmez kıvamına gelmiş mi diyerek madeni kupayı musluğun altına ilk tutan yine baba olurdu. Ağustos'ta misket üzümlerini ve şeftalilerin biraz baygın tadı diğer meyveleri bastırır, Ekim'de muşmula böğürtlen armut öne çıkardı. Tükenmezin tükenmemesi gerek. Üstten sürekli besleyeceksin, bir de öyle açgözlüler gibi bardak bardak içmeyeceksin. İlk nefse hakimiyet ve disiplin temrinleri. Yine tükenmez kuruyorlar mıdır arka avluda? Dallarına yumurta kabukları asılmış teneke sakslardaki rengarenk kokulu karanfiller, el ve burun değerse buruşup kararıveren nazlı ve soylu beyaz ful çiçekleri, annemin yedi veren gülleri, kasım patları, yıldızları. Büfeden sigara ve küçük bir paket çikolata alıp trene doğru yürürken, yolculara bir şeyler satmaya çalışan çocuklar arasında kendini görüp tanıdı. İki yanından sıkı sıkıya tuttuğu bir tepsi dolusu kaymaklı kurabiyeyi dökmemeye çalışarak ağabeyinin arkasından vagondan vagona koşturuyor. Vakit gece yarısını çoktan geçmiş. Gara giren son posta treni kalkmak üzere. Kaymaklıların daha yarısı bile satılmamış. Poğaçalar, un kurabiyeleri kapış kapış giderdi eskiden diyor annesi. İkinci Dünya Savaşı yılları. Ekmek tayın karneyle. Un kıtlığı var. Babasına fabrikadan her ay erzak veriliyor. Devletteki işçilerin, bir de askerlerin durumu yine iyi. Bari erzak veriyorlar. Halk inliyor ama. Artık unlu kurabiyeler, poğaçalar, çiğ börekler, Tatar mantıları yapılamıyor. Kaymaklı kurabiyeye un gerekmez. Yumurta akı, biraz da şeker yeter. Şeker fabrikası var Eskişehir'de. Dayısı şekerde çalışıyor. Kaymaklı, taze, taze ev işi kaymaklı diye bağırıyor son bir umutla. Vagonlardan birinden bir baş uzanıyor. Pek de küçükmüş bunlar. 8-10 tane ver bakalım. Kaç kuruş? Tamam tamam, üstü senin olsun. Çocuk yüreği sevinçle çarpıyor. Paraları ağabeyine verirken kaymaklı diye bağırıyor yeniden. Sesi ağır ağır hareket eden lokomotifin çıkardığı istim sesine karışıyor. Yazın sıcağında, kışın ayazında umutla beklenen gece trenleri. Garın soluk sarı ışıkları altında hepsi yorgun, uykulu, kederli görünen gece yolcuları. Lüle taşından çirkin biblolar, kaba ağızlıklar, ayran, limonata, salep, kaymaklı çiğ börek. Babalarımızın ekmek kapısı Cer Otelyesi. Şeker fabrikası, cennet bahçesi sandığın fidanlık. Memur çocuğu olmadığımızdan giremediğimiz, sinemasında oynayan filmleri hem de renkli, asker çocuklarının sınıfta övüne şişini anlattıkları ordu evi, yüzmeyi öğrendiğimiz sarı bulanık su, porsuk. Dünyaya, umutlara, geleceğe açılan kapı, istasyon. Ortaokul birinci sınıfta hava yüzbaşının kızı Ayla'ya duyduğum büyük aşk. Ayla'nın can arkadaşı, mal müdürünün kızı Semra'nın Ayla'ya yazdığı mektubu bütün sınıfın ortasında okuyup, "Ayla sana mı kaldı işçi çocuğu donsuz?" diye alay edişi. Hırsımdan, utancımdan günlerce okula gitmemiştim. Eskişehir, memleketim, çocukluğum. O günlere dönmek için hiçbir istek duymadığını, belki anası hariç hiç kimseyi, hiçbir şeyi özlemediğini fark etti. Müslüm Usta'yı bile yeniden görmek istemezdim. Belki de ölmüştür zaten. Duygusuz muyum yoksa? İnsanlar memleketlerini özlerler, geçmiş özlem duyarlar. Nasıl denildi psikolojide? Maziye tahassür mü? Hayır. İçindeki hüzün geçmişe özlemden, çocukluğunun istasyonunda olmaktan, hatırladıklarından ve hatırlamadıklarından kaynaklanmıyordu. Sarı solgun ışıklar yüzündendir belki. Belki de soğuk bir kompartımanda 40'ı yeni çıkmış bir bebekle bekleyen, hep çok yakın ve hep çok uzak kadın yüzünden ya da sadece uykusuz gece yolculuğu yüzündendi. Kompartmana girdiğinde yüzüne sıcak bir hava çarptı. Nihayet kaloriferi yakabildiler dedi Ülkü gülerek. Ömer elindeki küçük naylon torbadan bir kaymaklı çıkardı. 8-10 yaşlarında bir çocuk satıyordu bunları gece yarısı bu soğukta. Dayanamadım birkaç tane aldım. Pek de güzel ev kurabiyesi gibi. 20 yıl sonra o çocuk da bir gece treninde geçecek mi kurabiye sattığı istasyondan? Kim bilir, neden olmasın? Nazım'ın o en sevdiği dizisi geldi aklına. Her hal ileridedir yaşanacak günlerin en güzelleri. Hayır, kesinlikle hayır. Duygusuz falan değilim ben. Duygusuz adam nasıl devrimci olur? Geçmişe değil, geleceğe dönüğüm hepsi bu kadar. Bebek uyanmış, mızıldanıyordu. Altı temiz dedi Ülke, acıkmıştır. Hemen emzirirsem yine uyur. Çocuğu göğsüne bastırdı. Sol memesini çıkarıp ağzına verdi. Bebeğin gözlerini bile açmadan büyük bir iştahla memeyi sömürmesini keyifle izledi. Hamilelikte aldığı kiloları henüz vermemişti. Dolgun çıplak memesi, dağılmış saçları ve kucağındaki bebekle her yanından kadınlık ve cinsellik fışkıran, günaha çağıran bir Meryem tasvirini andırıyordu. Ömer karısına büyük bir arzu duydu. Elini çıplak memesinin üstüne koydu. Hamilelik, doğum, lohusalık derken o güne kadar hiç sevişmemişlerdi. Çocuğu ezmeden karısının dudaklarını uzamaya çalışırken ''Seni istiyorum'' dedi. ''Yeterince bekledik.'' Kompartmanı içeriden kilitledi, perdeleri çekti. Bebek yeniden uykuya dalmıştı. Ülkünün önünde diz çöktü. Sağ memesini de dışarı çıkardı. Hafifçe emmeye başladı. Ağzına süt doldu, başı döndü. Kadının oturduğu yerde alışık ve becerikli bir hareketle donunu çıkarıp bacaklarını açtığını, cinsel birleşmeye hazırlandığını fark etti. Deneyimli diye düşündü. Bir an içi kötü oldu. Yedi sıkı komünist, sıkı devrimci Ömer. Yedi tutarsız üçkağıtçı seni. Hani kadın sorunu konferansları, kadının cinsel özgürlüğü falan filan. Karnı burnunda aldığın kadının Meryem olduğunu mu sanmıştın? Dişlerinin arasından kendi kendine suntur bir küfür savurdu. Karısı ensesini saçlarını okşuyordu. İsteği, şehveti yeniden kamçılandı. Kafasındaki bütün düşünceler silindi. Uzun, çok uzun bir açlık döneminin ardından oburlukla, aceleyle, hesapsızca sarıldı karısına ve çabucak, sonradan usanacağı ve eksikleneceği kadar çabuk boşaldı. Pantolonunu toplayıp kendine çeki düzen verirken bir yandan da karısını öpücüklere boğuyordu. Özür dilerim diye fısıldadı. Seni o kadar çok istemiştim ki kendime hakim olamadım. Burada böyle olmasını istemezdim. Kızmadın değil mi canım? Nereden bilsin ki diye düşündü Ülkü. Burada böyle olmasının hoşuma gittiğini, trende ırzına geçilir gibi sevişmekten haz duyduğumu nasıl bilebilir? Burada, başka yerde hiç fark etmez. Geniş zamanlı sevişmeler için çok günler var önümüzde. Tuvalet meşgul değilse gidip yıkanayım. Kocasını şefkatle öptü. Kompartıma döndüğünde pencereyi açtı. Kalorifer yandığına göre cam açık kalabilir bir süre. Şimdi bir sigara hak ettim değil mi? Ömer'in yakarak verdiği sigarayı dudaklarına götürürken bütün yüzünü aydınlatan açık yürekli güzel gülüşüyle güldü. Bu gidişle birkaç çocuk daha doğururum ben. Gördüğün gibi ağırbaşlı devrimci bacıdan çok hafif meşrep sokak kızlarına daha yakınım. Ama laf aramızda komünist mümünist her sağlıklı erkek de en sonunda yatılacak kadın arar. Karısının sesindeki alışılmadık titreşimin alay mı, hüzün mü, sevgi mi, öfke mi olduğunu anlayamadı. Ürperdi. Açık pencereden içeri kar tanecikleri doluyordu. Pencereyi kapadı. Mehmet çocukken şehrin öte yakasını bilmezdi. Zeytinburnu çocukları için öte yaka Karaköy'de başlardı. Banyo trenine binip Sirkeci'ye gitmek, Eminönü'nden denizi seyretmek, hele o biri yanaşıp biri kalkan vapurlar. Yeni caminin önündeki rengarenk cıvıl cıvıl kalabalık. Yem attığınız zaman ayaklarınızın dibine kadar gelen kumrular, güvercinler, kuş yemi satıcıları, küçücük kafeslerindeki tavşanlara niyet çektiren sihirbaz niyetçiler, camili, kıskuleli, deniz kızlı fantastik dekorların önünde İstanbul hatırası fotoğraflar çeken şipşak fotoğrafçılar, işportacılar, simitçiler, okaliptüsçüler, çikletçiler, nedense hep büyülendiği, kokusuyla sarhoş olduğu Mısır çarşısı, dükkanların, İşportalara, sokak satıcıların ünlü mağazalara karıştığı Sultan Hamam'ı, sonra bir mal ve insan kalabalığını yara yara bir koşuda tırmanılan Mahmut Paşa ve tabii kuyumcuların altına kesmiş vitrinleriyle aydınlanan loş ve serin kapalı çarşı. Bu renk ve ses cümbüşü, bu insan ve mal curcunası Kazlı Çeşme Zeytinburnu gecekondularının çocuklarına dünyanın sınırı gibi gelirdi. Galata Köprüsü'nün karşı yakası cami kubbelerinin, minarelerin değil Galata Kulesi'nin görkemli 100 yılbaşı binalarının ve başka kim bilir nelerin egemen olduğu Beyoğlu, biraz korku, biraz çekingenlik, bol bol merak ve heyecan yaratan yabancı kentin adıydı. Orada pırıl pırıl sinemalar, içki içilip kadın oynatılan gazinolar, pahalı lokantalar, zengin dükkanlar ve zengin insanlar vardı. Annesi, babası kardeşleriyle ailecek eğlenmek için ilkbaharda seyrek de olsa konu komşu toplanıp bir tanıdığın kamyonetiyle pikniğe giderlerdi. En çok da Küçükçekmece Gölü'nün oralara, Florya ile Menekşe arasındaki deniz kenarını, Şenlikköy yolundaki koruluğa. Nakliyeci Necati amcanın yük kamyonunun arkasına çoluk çocuk doluşulur. Dolmalar, köfteler, börekler, marul, domates, salatalık sepetlere yüklenir. Çay bardakları, demlik, çaydanlık unutulmazdı. Bir kez Gülhane Parkı'ndaki bahar eğlencelerine gitmişler. Babası para vermiş, kukla seyretmişlerdi. Kuklayı sevmemişti Mehmet. Artık yetişkin sayılan ablası yalnız gitmesin, it kopuk takılmasın diye yanına katılıp gittiği sinema varken kuklayı ne yapsın? Şehrin öte yakasıyla tanışması, doktorun Zeytinburnu'nda muayenehane açtığı yıl 1964'te Mehmet lise sondayken gerçekleşmişti. Babası kısık kısık öksürmesinden kuşkulanmış, önce Samatya SSK'ya götürmüş, itili kakıla uzun beklemelerden sonra sigorta doktoru bir boğazına bakmış, bir sırtını dinlemiş, sigara içme delikanlı, bir bokun yok diye göz öksürük şurubu yazmış, yollamıştı. Mehmet hayatında hiç sigara içmemişti oysa. Hastaneden çıkarken babası bir küfür sallamış, insanın gomonist olacağı geliyor ulan buraları görünce diye söylenmişti. İşçinin hastanesinde işçiye verilen değer bu işte. İşçi itgüdüsüyle babası en çok veremden korkardı. Verem işçi hastalığı diye bilinirdi. Kansermiş, kuşbalazıymış, zatürreymiş, kızılmış, kızamıkmış umurunda değildi ama ille de verem. Hadi bakalım, doğru bizim orada dükkan açan doktora gidiyoruz demişti eve beli vuramadan. Yok işçi partiliymiş, yok komünistmiş, bir araba laf ediyorlar ama şu hastanedekinden daha komünist değildir ya bu adam. Üstelik işçilerden para da almıyormuş. Bir de o baksın. Yeni doktor hakkında o da bir şeyler duymuş, merak etmişti. Yıllar önce de buralarda çalıştığını, sonra uzun bir süre ortadan kaybolduğunu söylüyorlardı. Ta eskiden tanıyan yaşlardan birkaç kişi kendi halinde iyiliksever biridir. Komünistliği günahı boynuna, biz kötülüğünü duymadık demişlerdi. Babasına direnmedi. Dört katlı apartmana çevrilmiş eski bir gecekondunun zemin katındaki küçücük daire bekar doktorun hem evi hem muayenehanesiydi. Kapıyı kendisi açtı. Siz az biraz burada bekleyin, içeride bir hastam var, ona bakıp hemen geliyorum dedi. Girdikleri odada eski yüzlü bir kanepe ile iki koltuk, ortada üstünde dergiler, gazeteler duran bir sehpa, duvardaki bir rafta çocuk bakımından, tıpla ilgili konulardan, romanlara kadar her konuda karmakarışık kitaplar vardı. Mehmet babasının bırak, dokunma demesini aldırmadan dergileri karıştırıp işlerinden birisini çekti. Sosyal adalet. Hastasını geçirip yanlarına geldiğinde, delikanlı okumaya meraklı galiba, ne güzel dedi doktor. Beklediğinden daha yaşlı, en az 50'sinde ufak tefek güleç yüzlü bir adamdı. Meraklıdır. Okulda da dersleri iyidir doktor bey. Babasının sesinde sevgi dolu bir övünme vardı. Doktorun muayenehanesinden kronik astım teşhisi ve ne olur ne olmaz diye çapada adını verdiği, bir de kart yazdığı tanıdık bir röntgen mütehassısında film çektirmeli tavsiyesiyle çıkarlarken. İnsan adam demişti babası. O kadar ısrar ettim, para falan almadı. Bir dahaki sefere dedi. Neyse, korktuğum gibi değilmiş. Verem olmasın da astım idare edilir. Göğüs röntgenini çektirdikten sonra filmlerini alıp ikinci kez gittiğinde muayenehanede doktorun birkaç arkadaşı vardı. Gel otur çekinme dedi adam. Bir yandan sohbet ederken bir yandan da senin filmlere bakarım. Delikanlıyı bekleme veya oturma odasına soktu. Bu genç arkadaşın adı Mehmet dedi. Pertemniyel'de okuyor. İyi okuyor ama. Ver önce şu filmlerini bir bakalım. Bak şu bey de doktordur. Doktor Esat. Onun yanında oturan felsefe öğretmeni. Ama sizin lisede değil. Şu yaşlı amcayı sorarsan o gazeteci. Ankara'dan misafirimiz. Camın önünde ışığa karşı incelediği filmleri öteki doktora uzattı. Sen de bir bak Esat. Bana sorarsan ciğerler tertemiz. Delikanlımızın astımı var. Babası metalde işçi. Oğlan öksürünce korkmuş. İşçi veremden korkar. 30 yıl önce de korkardı, şimdi de korkuyor. Baban kaç yıllık işçi Mehmet? İstanbul'a geldikten sonra işçiliğe başladığına göre 14-15 yıl olmalı en az. Annem de tekstilde işçidir benim. Bu son sözleri tuhaf bir sezgiyle oradaki insanlar için ilginç olacağını düşünerek söylemişti. Peki sana bir soru Mehmet. Baban, annen bizim parti için, Türkiye İşçi Partisi için ne diyorlar? Bilmiyorum. Bir şey dediklerini duymadım. Onlar belki bilmiyorlardır ama ben kahvede konuşulurken işittim. Komünistlerin partisiymiş. Söylediklerinden utandı, kulaklarına kadar kızardı. Yani ben demiyorum, böyle duydum. Peki sen ne diyorsun Mehmet? Bu soruyu felsefe öğretmeni sormuştu. Ben ne diyebilirim? Bilmiyorum. Komünistlik nedir onu da bilmiyorum. İşçilerle falan ilgili bir düşünce olmalı. Ama neden işçiler komünistlere karşı o zaman? Bütün mesele de bu zaten Mehmet, dedi doktor. Mesela ben komünistim. Estağfurullah efendim. Odadakilerin hepsi sevecen ve işten kahkahalarla gülmeye başladılar. Mehmet yine kulaklarına kadar kızardı. Bu defa gururu da incinmişti. Gülünecek bir şey mi söyledim? Kızma delikanlı, ama evet, gülünecek laf söyledin. Mesela sen gelsen de bana, ben sınıfın en iyi öğrencisiyim desen, ben de estağfurullah desem komik olmaz mıydı? İşte bunun gibi bir şey. Komünisti kötü bir şey değil ki, estağfurullah densin. Üstelik buradaki şu üç kendini bilmez adam var ya, sen gelmeden az önce benim komünistliğimi beğenmiyorlardı. Sen estağfurullah deyince pek hoşlarına gitti. Mehmet büsbütün şaşırmıştı, gülmeye çalıştı. İyisi mi, sen öğren komünistliğin ne olduğunu, üstelik aramızda işçi sınıfından gelen bir tek sen varsın. Bu senin işin. Öğrenmek istiyorsan önümüzdeki günlerde gel, hem biraz konuşur hem de sana kitaplar veririm. Şimdi git evine, babana selam söyle, korkmasın, veren mikrobun falan yok. Ama kafana yerleştireceği mikroplar için garanti veremem. Yine en içten gülüşüyle güldü. Bu son söylediklerimi söyleme tabii, dedi göz kırparak. Bir yıl sonra 1965 seçimleri arifesinde Mehmet doktorun sağ kolu olmuş, durdurak bilmeden Türkiye İşçi Partisi için çalışıyordu. Doktorun ve yaşlıların ilgisi gibi gençlik kollarındaki yerini de bilgisini, deneyimini ataklığına değil, işçi çocuğu olmasına borçlu olduğunu farkındaydı. O güne kadar hep bir eksi olarak yaşadığı sınıfsal konumu, örneğin ilkokulda en iyi şiir okuyan o olduğu halde müsamerelerde öğretmenin kızı ya da mal müdürünün oğluna okutulurdu şiirler, ya da lisedeyken Field Service kanalıyla Amerika'ya gitmesi söz konusu olduğunda kişisel başarısızlığı nedeniyle değil, ailevi durumu yüzünden elendiğini açık açık söylemekten çekinmemişlerdi. Burada, bu çevrede ilk kez artıya dönüşmüştü. İşçilik, eksiklenilecek, utanılacak, ezilip büzülecek bir durum olmaktan çıkmış, övünülecek bir durum, hareketli yükselmenin anahtarı haline gelmişti. Asmalı Mescid'deki meyhanelere de ilk kez Doktor Selim götürmüştü Mehmet'i. Yine o heyecanlı, ateşli seçim hazırlığı günlerinde. Gel biraz laf dinle, her duyuna da inanma ama. Bir de ölçüyü içkide kaçırma, demişti. Gittikleri meyhanede herkes birbirini tanıyor gibiydi. En arkada tezgaha yakın yuvarlak masaya oturmuşlar, bir süre sonra masada olmuştu. O gece o masadaki konuşmaları Mehmet İliç hep hatırladı. Yüzünde bir yanık izi olan beyaz saçlı hukuk profesörü, parti içindeki muhalefete de, parti yönetimine de ana avrat düz gidiyor, Marksizmin temel kavramlarını bilmediklerini iddia ediyor, rakıyı hem susuz hem de arka arkaya yuvarlarken seçimlerde milletvekili çıkarsalar ne olacak, parlamentarizmin batağına biraz daha saplanacaklar diye humurdanıyordu. R harflerini yutarak konuşan şair, güzel günlerin geleceği inancındaydı. Doktorun kulağına hukuk doçenti olduğunu fısıldadığı, sevimli yüzlü, iri yarı adam, parti yönetiminin çok iyi yolda olduğunu, provoke edilmemesi gerektiğini, eski TKP'lilerin işleri karıştırmaya çalıştıklarını söyleyip duruyordu. Hepsi birazdan konuşuyorlar, ara sıra yan masalara da sataşıyorlar, tam kapışacaklarını, kavga çıkacağını sandığınız anda umulmadık bir kahkaha patlatıp yeni bir konuya geçiyorlardı. Mehmet büyülenmiş gibiydi. Bu önemli kişilerin konuştukları, tartıştıkları, çoğunu anlamadığı konular müthiş ilgisini çekiyordu. Okuyacak, öğrenecek ne kadar çok şey olduğunu düşündü. Hemen ertesi gün doktordan okumak üzere daha derin kitaplar istemeye karar verdi. Çok az kırmızı şarap içmişti ama başı dönüyordu. Önündeki tabağa doktorun koyduğu fasulye pilakisi, midye dolması, beyaz peynir neredeyse dokunulmadan duruyordu. "Biraz bir şeyler ye, yoksa miden kötü olur," dedi Doktor Selim. "Sen bakma bunların gürültüsüne. Bunların hepsi aydın takımı. Siz işçiler yetiştiğinizde partide, sosyalizmde bambaşka olacak." "Bok olacak," dedi muhalif profesör. "Sovyetlerde ne olmuşsa 50 yıldır o olacak." "Ne olmuş? Kötü mü olmuş Sovyetlerde?" "Söyletmeyin şimdi beni çoluk çocuğun yanında. Stalin mahkemelerinin yargıçları da işçiydi. Kara ormanlarda kesilen binlerce komünistin cellatları da. İşçi sınıfı yıkmaya yarar. Yeniden inşaya gelince orada duracaksın. Onu beceremez. Dışarıdan götürülen bilinç de el şeyiyle gerdeğe girmek gibi o kadar işe yarar işte." Seni duyunca Mehmet tam girmeden çıkacak bu işten dedi doktor. Senin sırtında yumurta küfesi yok. Sen yıllar önce havlu atmışsın profesör. Ama adın komüniste çıkmış bir kere. Hem sana yazık hem komünizme. Bu adamların bu kadar sert konuştuktan sonra tekme tokat kavga etmemelerine pek hayret etmişti Mehmet. Ama işin içine girmeden çıkmayı, kaçmayı hiç düşünmemiş. Aksine merakı, ilgisi, heyecanı artmıştı. Şimdi yıllar sonra Beyoğlu'nun arka sokaklarından birindeki adresi ararken yine Zeytinburnu çocuğunun şehrin öte yakasına karşı duyduğu tedirginlik vardı içinde. Emek sinemasının kalabalık sokağını arkasında bırakıp tenha arka sokaklara sapınca çevresine dikkatlice bir göz attı. Görünürde izleyen kimse yoktu. Yaşlı ve pejmürde bir kadın, iki küçük çocuk geçti. Tarif edilen arka sokağa saptı. Bir çıkmaz sokak demişlerdi. Eski, harap bir Beyoğlu apartmanında içeri girdi. Giriş karanlık ve rutubetliydi. Lağım bir rutubet kokuyordu. Dar merdivenlerden yukarı çıktı, ikinci katın kapısını çaldı. Yüreği çarpıyordu. Korkudan değil, işçi arasındaki gizli çalışmanın beyni olduğu söylenen kişiyle buluşacağı için. Bu görevin kendisine verilmiş olmasından da içten içe gurur duyuyordu. Doktor duymasın, kariyerist der sonra bana diye düşündü. Övünülecek, işinilecek bir şey yok bunda. Zaten herkes ya içeride ya da arazi oldu. Balyoz harekatı sırasında yayınlanan arananlar listelerinden birinde adı vardı. Ama anlaşılan fazla üstünde durmamış, ciddiye almamışlardı ki Zeytinburnu'ndaki gecekonduya bir kez gelmişler. Burada kalmıyor, uzun zamandır evi terk etti cevabıyla itilmişlerdi. Bir anda ortalıktan sır olan Doktor Selim aracılarla haber göndermiş, aman çok dikkatli olsun, belki de otlamaya bırakmışlardır demişti. Bir süre Balıkesir'deki dayısının köyüne gitmiş, dönüşte fazla ortada görünmeden eski ilişkileri yoklamış, yine fazla tantana yapmadan bildiği işçilerle gevşek ilişkiler sürdürmüş, en azından mutlak bir kopukluk ve dağılmanın önüne geçmeye çalışmıştı. Doktordan ara sıra küçük bir pusula, bir haber, bir işaret ya da bugünkü buluşma için olduğu gibi bir talimat alıyordu. Kapıyı açan adam 35-40 yaşlarında gösteriyordu, temiz giyinmişti. Kendisine bildirilen parolayı uygun olarak, tesisatçı istemiş miydiniz diye sordu. Evet bekliyordum ama bana elektrikçi gerekli dedi adam. Ben musluklarınıza bakacağım diye üsteledi. O zaman gel bak bakalım. Her şey yolunda gidiyordu. İçeri girdi. Sokağa bakan tek pencereli küçük bir odadaydılar. Eski duvar kağıtları rutubetten halka halka dikilenmiş kalkmıştı. Köşede aynı zamanda yatak işlevi gören basma minderli bir divan, pencerenin önünde küçük bir masa ve iki sandalye vardı. Bir dakika bekle, çay hazır, hemen alıp geliyorum dedi adam. Ortadan yok oldu. Masanın üstünde günlük gazeteler, bir de Pitigrilli'nin bir romanı vardı. Sarışın bebek. Üst kattan bir kadınla bir erkeğin kavga sesleri geliyordu. Bir kedi kapının önünde miyavlıyor, içeri girmek için kapıyı tırmalıyordu. Elinde iki çaylı odaya girerken, yukarıdaki sermaye ile dostu hep kavga ederler dedi. Kedi de benden önceki kiracılardan kalma. Ara sıra yiyecek veriyorum, içeri de alıyorum. Kedi iyidir, ortamı yumuşatıverir. Sadece çay kaşıklarının cam bardağı çarparken çıkardığı sesle bozulan uzunca bir sessizlik oldu. Mehmet, öğrendiği racona uygun olarak önce adamın konuşmasını bekledi. Adam pencereden dışarı, sokağın başına doğru baktı. Sonra kediyi içeri alma bahanesiyle kapıyı açtı. Çevrede kuşkulu bir şey yoktu. Tedbirli olmak gerekir dedi masanın başına otururken. Ben senin adını biliyorum. Gerçekte bu da yanlış tabii. Ama henüz illegaliteye alışık değiliz. Yapıda tam kurulamadı. Sen bana Namık de. İşi de fazla abartma. Fikir kulüpleri ayrışmasında dev gençe mail etmekten son anda kurtulan tek tük gençten biri olduğunu söylediler. Elrom'un kaçırılmasından önce bir ara THKPC'ye ilgi duymuşsun ama sonra ayrılmışsın. THKO'dan çok arkadaşım vardı. İnançlı, kahraman çocuklardı hepsi. Deniz'i tanımıştım. Deniz de partiliydi o zamanlar. Mahir hareketiyle THKP ile ilişkim olmadı hiç. Ama gerçi isterseniz onlara da büyük saygım var. Deniz olsun, Hüseyin, Yusuf, Mahir, Ulaş olsun, daha onlarcası, hepsi de bütün üyelerimize saygım var. Hepsi devrim için savaştı, devrim için öldü. Bana sorarsanız bir yanda tip pasifizmi, öte yanda MDD'cilerin, juntacıların devrimi zinde güçleri ihale etme kuyrukçulukları olmasaydı THKO'da, THKP'de benzerleri de olmazdı. Sesindeki kendinden memnuniyet ve özgüven adamın dikkatini çekti. Neden onlarla gitmedin peki? Doktor Selim yüzünden diyecekti vazgeçti. Yine doktordan ödünç alınma bir cümle söyledi. Belki de sınıfsal konumum yüzünden. Ben hep işçi arasında çalışmayı yeğledim. Son 5 yıldır İstanbul'da nerede işçi eylemi varsa oradaydım. Derbi işgali, cislavet, demir döküm, bildiklerinizin tümü. 15-16 Haziran'da Anadolu yakası işçilerini fabrikalardan biz çıkarttık. İşçi çocuğuyum, işçi çevrelerinde yetiştim. Köylü devrimciliğine hiç kafam basmadı benim. Bu yüzden de olağanüstü kongreye kadar tip çizgisinden ayrılmadım. Aybacı da olmadım. İşçi sınıfının iktidarına, Sovyetlere olan inancımı da yitirmedim kimileri gibi. Yanlış anlama, seni sorguya çekmiyorum. Sadece merak etmiştim. O genç çocukların gerçek kahramanlar olduklarına ben de inanıyorum. Nasıl anlatmalı bilemiyorum ama dönemin ruhu diye bir şey vardır. Belli bir dönemde binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca kişinin düşünceleri, inançları, atılımları birkaç kişide adeta cisimleşir. Deniz, Mahir, ötekiler dönemin ruhuydular işte. Hatalarıyla, sevaplarıyla. Dar ağaçlarında, Nurhak'ta, daha dün Kızıltepe'de yitip gittiler. En iyi devrimcinin ölü devrimci olduğunu burjuva cellatları düşünür. Asıl olan devrim için ölmek değil, devrimi gerçekleştirmek için yaşamaktır. Şimdi işimize bakalım. Demin sana işi fazla abartma dedim. Yine aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. Acelecilik, işgüzarlık ayağımıza dolaşır. Şu günlerde yapılması gereken bunca emekle kurulmuş işçi ilişkilerini kaybetmemek, dağıtmamak. Ama öyle sıkı illegal çalışmayla falan değil. Gevşek bir ilişkiler ağıyla, mümkün olduğu kadar legal platformlarda çalışarak. Seninle çok seyrek ve şimdilik burada buluşacağız. Sen Merter, Zeytinburnu, Bakırköy çevresindeki eski ve gerçekten sağlam ilişkilerini çok tedbirli şekilde yüzeyden yoklamaya başla. Ara sıra başka semtlerdeki açık bahçelerde, kalabalık kahvehanelerde, pikniklerde falan buluşabilirsiniz. Evlerde buluşmaya çok güvenmedikçe ve zorunlu kalmadıkça pek kalkışma. Cebinden bir tomar kağıt çıkardı. Bunları şimdi burada oku, iyice anla, sorun varsa sor ve bana geri ver. Gördüğün gibi içinde bulunduğumuz durum ve yakın perspektiflerle ilgili kısa bir değerlendirme. Neye yarayacağını sorarsan, insanlar hangi noktada bulunduklarını ve nereye doğru gittiklerini kavrarlarsa daha sağlam derinir, daha inançlı mücadele ederler. Bir de hiç geri gitmeden, şu aşamada eşyanın adını tam koymaya kalkışmadan yeni işçiler kazanmaya çalışmak gerek. Bunun ilk adımı da onların sorular sormalarını sağlayabilmek. Aslında okuyacağın kağıtlarda da özetle bunlar yazılı. Mehmet elindeki kağıt tomarına göz atarken adam ilgisiz ve telaşsız bir şekilde kucağına çıkmış yalanan kediyi okşuyordu. Okumayı bitirip kağıtları teslim ederken okudum, anladım, tamam dedi. İzninizle bir tek şey sormak isterdim. Tip muhalefeti adına mı çalışıyoruz? Böyle söylemek yanlış olurdu. Tip dağıldı. Hapishanedeki yönetime bağlı olanlar da kendi aralarında gruplara ayrıştılar. Gelecekte işçi sınıfına ve Marksizmin, Leninizme inananları bağrında toplayacak ve Türkiye'yi devrime götürecek bir parti olacak. Geleneği ve geleceği birleştirecek bir parti. Gelmiş geçmiş hatalarımızın tümünden ders çıkartmış bir parti. Diyelim ki böyle bir parti için çalışıyoruz. Oldu mu? Oldu dedi gülerek. Oldu Namık Usta. Bu usta sözcüğünü nereden bulup çıkardığını kendisi de bilmiyordu. Adamın elini sıkıp merdivenleri hızla indi. Emek sinemasının önden geçerken birden aklına esti, sinemaya daldı. Film yeni başlamıştı. Karanlıkta kendini güvenlikte hissetti. İzlenme olasılığına karşı bulduğu çare hiç fena sayılmazdı. Kendinden memnun kaldı. Ömer, Beyoğlu'nun arka sokaklarından birinde, o harap apartmanda, Levent'teki ev arasında iki farklı kimlikle ikili bir yaşamı 1974 başlarına kadar sürdürmüştü. Bir yandan gazetelere, kitap evlerine, resimli romanlara çeviriler yapıyor, ne çok Tom Mix, Superman, Redkit çevirmişti o dönemde. Bir yandan Mehmet'in ve başka birkaç gencin giderek gevşeyen ve yumuşayan ortamdan yararlanarak başarıyla geliştirdikleri işçi ilişkilerini yönlendirmeye, işçi mahallelerinde, fabrikalarda oluşan ve Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında görünen işçi yuvarlarına Marksist bir doğrultu kazandırmaya çalışıyordu. Ülke evde çocuk bakıyor ve yine eskisi gibi Fransızca derse gidiyordu. Hayatından memnun bir hali vardı. Küçük oğlu, eşe dosta sık sık iş seyahatlerine çıktığını söylediği kocası, hala öğretmenlik yapan annesiyle mutlu bir aile tablosu çiziyorlardı. Rejim gevşemeye başlamıştı. En az 10 yıl sürecek bir faşizan dönemden söz eden kötümserlerin öngörüleri doğrulanmamış, 1973 baharından itibaren serbest seçimler ve demokrasiye dönüş havasına girilmişti. Ülke için için kaynıyordu. 12 Mart öncesinde ağaların topraklarını işgal eden, sulara el koyan, çapaları, çatalları, baltalarıyla yürüyen köylüler, küçük üreticiler, fabrika işgallerinden, uzun grevlerden, eylemlerden, 15-16 Haziran başkaldırısından çıkmış işçiler, işçiyenciye uğramış, vurulmuş, tutuklanmış, bölünmüş olsalar da isyan günlerinin heyecanını unutmamış gençler, aydınlar bıraktıkları yerden yeniden başlamak için sabırsızlanıyorlardı. 2 yıllık baskı dönemi kitleleri sola itmiş, toprak işleyenin su kullananındır. Tekerleri kuşatacağız. Ak günleri sloganlarıyla ak güvercini uçurarak gelen Ecevit önderliğindeki CHP, umut bağlayacağı bir kahraman arayan halkın umudumuz Ecevit, kara olan Ecevit bağırışları arasında iktidara yürümeye başlamıştı. 1973 yazı güzel bir yazdı. Umut doluydu. Geleceğe gebeydi. hapishaneler dolu olsa da, sıkı yönetim davaları hala devam etse de genel af çıkarılacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Dar ağaçlarının, ölülerin, kaybolup gidenlerin acısı henüz tazeydi ama kanlarının yerde kalmayacağına inanılıyordu. Örgütler dağılmış, partiler kapatılmış, sağ ve serbest kalan militanlar dört bir yana saçılmıştı. Ama yenilerini kurmak üzere oluşturulmuş çekirdekler, yeni ilişkiler çoktan filizlenmeye başlamıştı. Umut artık yürüyordu. Ne anneye ne babaya benzeyen 1,5 yaşında kocaman bir adam. Yüzünden eksik olmayan gülücüklere rağmen bal rengi gözleri hep mahzun bakan çocuk. 12 Mart çocukları ya Umut ya Deniz'dir derdi Ülkü. Çocuklarımıza özlemlerimizin adını koyarız hep. 1940'ların çocukları da Barış'tı, Yıldız'dı, Atatürk'ün manevi kızı gibi Ülkü'ydü. Bazen Ülkü ile oğlunu seyrederken ömrünün içine rahatsız edici bir duygu yayılırdı. Çocuğa gösterdiği ilgi ve sevginin yüreğinde karşılığı olmadığını, yapay bir babalık gösterisi olduğunu bilmenin verdiği huzursuzluktu bu. Kendi öz oğlum olsaydı da bundan fazla benimsemeyecek, daha fazla sevmeyecektim. İnsanlara daha fazla bağlamak yapımda yok diye kendini savunmaya ve avutmaya çalışırken karısına olan duygularını da düşünürdü. Kuşkusuz seviyordu karısını. Dünyada en çok sevdiği, kaybetmekten en çok korktuğu kişiydi o. Ama Ömer Ulaş'ın kendisiyle gurur duyduğu, aynı zamanda da kendisini sevmediği, eksik bulduğu kıldan ince noktaydı. Yolunda yürümesine engel olduğunu hissederse, hedefine ulaşmasını geciktirecek olursa Ülkü'yü bile feda edebileceğini biliyordu. Proletarya iktidarı ve devrim hedefi Ömer'in dışında değil, içindeydi, kendisindeydi. Yaşamıyla hedefini bir ve tek kılmayı bilinçli bir çabayla başarmış, bunun bedelini ödemeyi de baştan kabul etmişti. Sonbahar geldiğinde umutlar doruktaydı. Bir şeyler değişecekti, bunu herkes görüyordu. O sıcak Ekim gününde Taksim'e giden bütün yollar tıkalı, bütün araçlar dolu olduğu için Ülkü ile birlikte Levent'ten Beşiktaş'a doğru Barbaros Bulvarı'nda el ele yürüyerek inerlerken karısıyla yan yana omuz omuza yürümekten aldığı hazzı düşündü. Yol ve dava arkadaşlığının verdiği cinsel birleşmede bile böylesine erişemediği büyük doyum. Taksiler, dolmuşlar, Ecevit'e bağırışlar arasında Taksim'deki mitinge bedava adam taşıyordu. Önlerinde duran bir arabaya arka sırayı besleyerek sığıştılar. Levent tarafından Dolmabahçe'den, Beşiktaş'tan, Karaköy'den gelen araba ve insan selleri Gümüş Suyu yokuşundan Taksim'e doğru çıkıyordu. 12 Mart, gerçekte bugün sona eriyor bence dedi Ülkü. Bu bir CHP seçim mitingi değil artık. Daha fazla bir şey, bir umut kabarışı. Üstelik ilk kez halk kendiliğinden çıkıyor meydanlara. Tabii bizim çocukların 12 Mart boyunca CHP içindeki çalışmalarını da unutmamak gerek. Sosyalist Sol 2 yıldır kadrolarının bir bölümünü CHP'ye ödünç vermişti. Şu anın heyecanı içinde kimse bunu düşünmüyor ama önümüzdeki günlerde herkes evine dönecek. Yine de şu anda yaşadığımız olay hoş bir şey Ömer. Yıllar sonra da hatırlanacak günlerden biri. Küçük dükkancılığa gerek yok. Nedenini bilmem ama hak isteyen kitleler beni hep heyecanlandırır, gözlerimi yaşartır. Ne de olsa bir yandan vatan millet Sakarya edebiyatıyla, öte ana çimento tütün ve çeliğe su verildi romanlarıyla yetişmiş bir kuşağız biz. Taksim'e vardıklarında alan doluydu. Mavi tulumları ve fabrikaların amblemleriyle gelmiş işçileri görmek ikisini de heyecanlandırdı. Alanın İstiklal Caddesi'ne açılan yanında Sıra Serviler Caddesi'nin ağzında durdular. Aşağıdan Kazancı Yokuşu'ndan hala akın akın insanlar geliyordu. Birden Ülkü'nün yüreği hop etti. Küçük bir işçi grubunun arasında Mehmet'i görmüştü. Mehmet diye bağırdı. Buradayım Mehmet. Bir yandan da kırmızı eşarbını sallıyordu. Mehmet sesin geldiği yere hemen bakmadı. Kısa bir süre etrafındakilerle bir şeyler konuşarak oyalandı. Sonra yine ağır ağır Ülkü ile Ömer'e doğru yürüdü. Ömer bir an kalabalığa karışıp ortadan kaybolmayı düşündüyse de vazgeçti. Ne diyeceğini, nasıl davranacağını bilemeden duraladı. Sen bir yıldır illegalite uğruna 40 takla at, sonra bir gün ortalık yerde böyle kabak çiçeği gibi açıl. Hadi diyelim Ülkü'nün haberi yok. Ya Mehmet'e ne oluyor? Niye seyirtiyor hemen? Duymamış gibi davranıp kalabalığa karışabilirdi. Peki madem böyle, öyle olsun. Zaten ortalık iyice gevşedi. Herkes parti kurmaya bile hazırlanıyor. Üstelik bizim yaptığımız nedir? 3-5 işçiyle sohbet. Canı cehenneme illegalitenin. Zamanı gelmişti artık. Ülkü ile Mehmet küçük sevinç çığlıkları atarak kucaklaşmışlardı bile. Karım dedi Ömer gülerek. Demek tanışıyordunuz. Tabii tanışıyoruz. Beni bu kötü yollara düşüren Mehmet'tir. Üniversite koridorlarında ilk sosyalizm derslerini ondan aldım. Ömer'in kendini tanımaz gibi davranmadığını, açıklama yaptığını gören Mehmet de rahatlamıştı. Aman ustam bu ne güzel rastlantı. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Nasılsın bacım? Nerelerdesin bunca zamandır? En son nerede görüşmüştük? Ülke hatırladı. 1969 yazıydı. Yeni mezun olmuştu. Burs işini halledip Paris'e arının yanına gitmeye hazırlanıyordu. Öğrenciler boykottaydı. Üniversiteler bir açılıp bir kapanıyordu. Boykotlar fakülte işgallerine dönüşmüş, ülkücüler ve polisle çatışmalar sertleşmiş, ilk molotovlar katlamaya başlamıştı. Sıcak bir ilk yaz günü, belki de Haziran'dı, öğrencilerin denetimindeki edebiyat fakültesine diploma sureti ve benzeri belgelerini almak için geldiğinde kapıda duran tanımadığı gençler içeri girmesine izin vermeyince işgal komitesiyle görüşmek için diretmişti. Kırmızı pozu bentte iki muhafızının arasında üçüncü kata tarih bölümüne çıkarlarken olup bitenler çocukça bir oyun gibi görünmüştü ülkeye. İşgal komitesinin işgal ettiği odada sigara dumanı ter ve acayip bir ilaç kokuyordu. Yerde gazoz şişeleri, konserve kutuları, teller ve sigara izmaritleri vardı. Köşede Mehmet'i gördü, sevindi, içi ferahladı. Derdini anlatabilecekti bari. Mehmet elinde sallayarak hüner göstermeye çalıştığı kahveci tepsisinden isteyenlere çay dağıtıyordu. Sakalları uzamış, doğulu esmer yüzü, belki uzamış sakalları, belki de uykusuzluk yüzünden büsbütün kararmıştı. Yanındaki pozu bentli gençleri aldırmadan, ''Bana da bir çay Mehmet arkadaş.'' dedi. ''Vay bacım, burada iktidar bende. Kızarsan kız, bacım mı diyeceğim işte.'' Beyaz dişlerini göstere göstere güldükçe yüzü aydınlanıyordu. ''Ne dersen de umurumda değil. Bana acil diploma suretim lazım. Sayenizde bütün işler durmuş. Sekreterlik falan kapalı. Ben de hangi rüzgar attı? İşgal komitesine mi girilecek bizim bacı demiştim. Sen öğretmedin miydi oğlum? Ben öyle küçük burcu öğrenci hareketine yüz vermem. İşçi arasında çalışırım olsa olsa. Elinde fabrika işgalim varsa oraya giderim bak.'' Odadaki gençler iki arkadaşın dost çatışmalarını konserve kutuları ve gazoz şişeleriyle molotof kokteyli imalatına devam ederek keyifle izliyorlardı. Önce gel bir molotof yap bakalım. Çorbada tuzun bulunsun. Ne istiyordun? Diploma sureti mi? Yaptırırız hemen. Gençlerden birine Ülkü'nün adını, soyadını, bölümünü yazdığı bir kağıt parçası verdi. Anahtarları da al, sekreterliğe git, şu diplomayı bul, getir dedi. Daha önce onda duymadığı ya da fark etmediği otoriter bir sesle konuşuyordu. Gazetelerde okuyunca inanmamıştım. Demek gerçekten silahlısınız. Hayır, silahlı değiliz. Şimdilik molotofluyuz. Ama faşistler de, polisler de silahlı. Bu geçişle de biz de silahlanacağız. Ülkü sadece Mehmet'in duyabileceği bir sesle fısıldadı. Peki parti ne diyor bu işe? Bildiğim kadarıyla silah külah işlerine bulaşılması parti çizgisine uymuyor. Parti yönetimi pasifizm batağında yüzüyor. Fransa'da da Komünist Partisi engel olmadı mı devrime? Silah külah işlerine bulaşmayın diyenlerin tuzu kuru. Düşman silahlı diyorum sana. Bırakalım da hepimizi öldürsünler mi? Mehmet'in birkaç ay içinde ne kadar değiştiğini düşündü. Sesinin tonu bile değişmiş, ne tuhaf. Bir yıldır solda olup bitenleri ilgiyle izliyor, devrim stratejisi tartışmalarının özünü kavramaya çalışıyordu. Daha bir yıl önce radikal olmak, devrimci olmak, tipli olmak demekken şimdi pasifizm sayılmaya başlamıştı demek. Üstelik de partiye toz kondurmayan Mehmet söylüyordu bunları. Elinde sekreterlikten nasıl aldıklarını bir türlü akıl erdiremediği diplomasıyla çıkarken kafası karışık, canı sıkkındı. En son 1969 işgalinde görüşmüştük Mehmetciğim dedi. Hani işgal komitesi odasında çay ve emir dağıtıyordun etrafa. Sonra ben yurt dışına gittim zaten. Daha sonraları da Ankara'ya yerleştim. 12 Mart'ta tutuklandım falan. Şimdi de İstanbul'dayız. Tutuklandın ha bacım. Bunu duymamıştım. İnsan herkesi izleyemiyor. Sesi ve yüzü kederlendi. Bizim çocuklardan, seni de tanıdıklarından o kadar çok şehit verdik ki. O Haziran günü işgal komitesi odasında kuru ve paslı bir sesle söylediklerini yeniden hatırladı genç kadın. Silah külah işlerine bulaşmayın diyenlerin tuzu kuru. Bırakalım da hepimizi öldürsünler mi? O gün orada her şey bir çocuk oyunu ya da kötü bir film sahnesi gibiydi. Gerçek yaşamdan kopuktu. Nereye doğru gittiklerini, yarınların neler getireceğini hiç hesaplamayan bir avuç çocuk, kocaman yüreklerini, hayata meydan okuyan berbatsızlıklarını, soru sormayan cesaretlerini apaçık ortaya sermiş, bilinmeyen bir hedefe doğru dolu dizgin koşuyorlardı.